Ayrım 17. Ona katılmak. Erol Toy, sayfa 178. Dünyanın yeni düzeni. 25 Nisan 1945'te savaşı kazananların çağrısıyla San Francisco'da toplanan 51 devlet daha baştan birlikte bir şeyler yapma düşüncelerini açıklamışlardır. Şimdi sıra sonradan 179'a çıkan üyelerin uyması zorunlu düzene gelmiştir. Birleşmiş Milletler adıyla kurulan örgüt, Potsdam Konferansı'na dayanarak Hindistan'ın ünlü kastlarını devletler hukukuna uygulamıştır. Doruk'ta kırmızı telefonlarla birbirine bağlı bir düetto, ABD ve SSCB vardır. Tatlı tatlı uzlaşırlarsa ne iyi. Uzlaştıkları konu hemen Güvenlik Konseyi'nden geçer. Uzlaşamazlarsa sözde 15 üyeden oluşan Güvenlik Konseyi tartışmaya başlar. Bir yerde Osmanlı'nın eski divanını andıran özelliğiyle kararlarda oy birliği gerekir. Olmazsa her biri tek başına bütün devletlerin oy birliğiyle aldığı bir kararı veto ederek geçersiz sayacak 5 Arya devlet vardır. ABD, Çin, ilk zamanlar Tayvan, Fransa, İngiltere ve Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nden oluşan sürekli üyeler. Daha altta ya da genel kurulda da bunların oy birliğiyle aldığı kararlara uymak zorunda bulunan yüzlerce parya devlet. Savaşa girmeyen Türkiye'nin barışa karşı çıkması beklenemez. Ne var ki barışın en belli başlı koşulu da açıktır. Kas sistemine boyun eğmek. Yeni düzen devletlere pek fazla seçenek bırakmamakta son derece kararlıdır. Kendi aralarında pek güzel iş bölümü yapan iki süperden biri Parya'nın burnuna Marshall planının kalkınma yemini uzatırken diğeri aba altından sopa göstermektedir. Türkiye toplumu ve yönetenleri açısından ikisinin de bir önemi yoktur. Yemi uzatanın suratını çalıp sopayı gösterenin belinde kırmayı bilmektedirler. Ancak akıllarında Kahire Konferansı'nda Birleşmiş Milletler için verdikleri söz, ellerinde Potsdam Konferansı'nın iki tarafça da doğrulanmış tutanakları vardır. Ve buna göre hemen her devletin kendi isteğiyle katılmasına da önem verilen 50 yıllık bir barış süreci öngörülmektedir. Potsdam'da tutanaklara geçenler doğruysa ondan sonraki geçişi bile barış içinde kotarma konusunda özellikle iki süper uzlaşmış bulunmaktadırlar. Savaşların yapamadığını barışla denemek dünya için yeni bir aşama sayılabilir. Türkiye başlananın sürdürülmesi anlamını içeren bu yeni dünyada yer almaktan kaçınamaz. Çünkü söz konusu olan barıştır ve Türkiye Cumhuriyeti'nin değişmez ilkelerinden biri yurtta barış, dünyada barıştır. Dünya ilk kez 50 yıllık geçici bir süre içinde olsa egemenlerden uzlaşmazlıkları görüşmeler yoluyla çözümleme siyasal istenci koparmıştır. Bunu dünyayı paylaşmanın özümseme süreci olarak da değerlendirenler olabilir. 50 yıl savaşamayacak kadar yorgun ve bitkin düşmenin dayattığı bir iyi niyet diye de alınabilir. Ne olursa olsun çıkarların güç dayatmadan çözümlenmesi umudu verilebilmiştir. Türkiye, Almanya ve Japonya'ya göstermelik savaş ilanlarıyla birlikte Dışişleri Bakanı Hasan Saka'nın başkanlığında bir kurulu hemen San Francisco'ya gönderir. Cumhuriyet, barış içinde geleceğine yürüme kararını kendince büyük saymadığı bir ödün karşılığında bir kez daha dünyaya kanıtlamıştır. Ödün, Lozan Antlaşması'ndan doğan bir hakkın sorun haline getirilmemesidir. Birleşmiş Milletler Yasası, devletlerin ikili ve çok taraflı antlaşmalarının tamamını geçerli ve kendi sözleşmesini kaynağı saymaktadır. Buna göre Türkiye'nin Güvenlik Konseyi sürekli üyelerinden biri olması gerekir. Çünkü o üyelerin tamamına taraftır. Savaşa girmemiştir doğru. Ama savaşanlara sürekli taraf olduğu da doğru. Ne var ki o günün koşullarında barışın ödünle eş anlamlı olduğu kanısına varanlar mutlak çoğunluktadır. Galiba bugün de öyledir. Mahşerin beş atlısı. Savaşın taraflarından biri değilken barışın üyelerinden biri olmak çok zor bir işi başarmak demektir. Bunu sağlayanların profilleri ise her ülkenin her zaman gereksinim duyacağı insan prototiplerini göstermektedir. Öncelikle ve bir kez daha belirtilmesi zorunlu gerçek tarihi toplumların yaptığıdır. Onların hızını doğruya yönlendirebilenler kahraman olurlar. Durdurmaya, kesmeye ya da saptırmaya çalışanlar hem elenirler hem hiyanete belenirler. Herkes eninde sonunda gerçeğin prizmasından geçer. Kendi vicdanının yargısından da. Ne mutlu kendini aklayabilene. Şunu hiç unutmamak gerekir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk insandır. Sevdiği ölçüde seven yakınları vardır. Cevat Abbas Gürer ve Salih Bozok gibi. Günün bütün zamanlarında birliktedirler. Biri yaştaşı, mahalle arkadaşı, okul arkadaşı ve yaveridir. Biri Çanakkale Savaşı'ndan başlayarak sırdaşı, başyaveri, yazıcısı. Hatta yerine göre söylevcisidir. Askerdirler. Uğrunda ölmek adına rütbelerini unutmuşlardır. milletvekilidirler, yanında olmak adına oturumları kaçırırlar. Samsun'da birliktedirler. Dolmabahçe'de Azrail'i birlikte karşılamalarına neyin ve kimin neden olduğu hala tartışılır. Dostları vardır. Ali Fuat Cebesoy, Fethi Okyar, Rauf Orbay, Kazım Karabekir, Adnan Adıver, Refik Saydam, Mahmut Esat Bozkurt, Rıfat Efendi, Şeyh Cemalettin ve Abdülhalim gibi niceleri. Aynı görüşte buluşup aynı düşünceyi savundukları olmuştur. Birbirlerini kıyasıya eleştirdikleri, yargıladıkları, zaman zaman darıldıkları, hatta küsüp barıştıkları olmuştur. Sıradan insan ilişkilerini kahramanlar yaşayamayız diye bir kural yoktur. Olmayınca da birbirlerine dargın oldukları dönemlerde bile diğerinin özlemiyle tutuştuklarına kendi davranış ve sözleri tanıktır. Bilinir ki büyük insanlar duygularının düğümlerini ne kadar sıkı bağlarlarsa akıllarının bağını o kadar açık bırakırlar. Zaten dostluk hiçbir görüş ve düşünce ayrılık ve aykırılığının yıpratamayacağı kadar sağlam bir yakınlık değil midir? Gazi Mustafa Kemal Atatürk aynı zamanda tarihin ve talihin nadir yetiştirdiği büyük insanlardan biridir. O nedenle sayılmayacak kadar çok uşağı, dünya kadar düşmanı vardır. Ama 5 prototip daha vardır ki bunların yeri ayrıdır. Çünkü her birinin kendi alanında başardığı düzenleme 84 yaşındaki Cumhuriyet'in güncel gelişmelerinde kaptayacak niteliktedir. Ve galiba Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün asıl dehası bütün o çalkantılardan bu düzenleme dahilerini bulup çıkarmasında yatar. Çünkü bunlar yaptıkları her şeyi ondan çok sonra bile ona mal etmeyi görev saymışlardır. Bu bir faninin ancak Kurtuluş Savaşı ile elde edebileceği bir şans olsa gerektir. Herhalde alanının büyüğü olduğunu bilmek, özgeçinin büyüğünü göstermeye yetiyor. Artık mahşerin 5 atlısını tanımlayabiliriz. İsmet İnönü, Celal Bayar, Fevzi Çakmak, Mahmut Esat Bozkurt, Yunus Nadi. Ya da ustası oldukları alanlarla politika, ekonomi, ordu, yargı, basın. Türkiye Cumhuriyeti'nin 83 yılı bunların kendi alanlarındaki düzenlemelerine göre yürümüştür. Öyle görünür ki sonrası da öyle gidecektir. Bu yüzden özetle de olsa tek tek üstlerinde durulması zorunlu. Üstelik bunlardan her biri kendini gölgeye çekerek ebedi şeflerini öne çıkarma ustası olduğundan kötülükleri üstlenmiş, iyiliklerin tamamını şeflerine sunmuşlardır. Hiç tartışma götürmeyecek üstünlükleri ise bütün o dostlar, yakınlar ve hizmetler arasından kendi bilgi, beceri ve bilinçleriyle sivrilmiş olmalarıdır. Hiçbir dedikodu yarışın hileli başladığını hiçbir biçimde öne sürememektedir. Çünkü ulusal kurtuluş savaşı bir elekse, ulusal kuruluş savaşı değirmendir. Biraz yüreği olan savaşta ölmeyi bilir. Yürek, barışta yerini akıl, mantık, bilgi ve beceriye bırakır. Kamu görevlilerinin başında bulunanların neler yapılabileceğinin çarpıcı örnekleri, günümüzde pek bol, devler bir yana, devletin erk postuyla, bal çanağına ucundan kıyısından yanaşabilen, fırsat düşkünleriyle sıradan yuppilerin götürdüğü aklınızın hesabına sığmıyorsa, devletin tepesindeki devlerin götürebileceği, kayıda başlarken bilgisayarların belleklerini patlatır. Hiç kuşkusuz, bugün hiçbirinin mirasçıları yoksul değil. Ama onların varlıkları hiçbir vurgun ve soygunun kirini taşımadan, Türkiye Cumhuriyeti'nin zenginleşmesiyle hak edilmiş birikimler sayılmaz mı? Canın karşılığını ne ödeyebilir ki? Kişisel ve dedikoduya dayanan yorumlar için örnek ortada. İsmet İnönü, başbakanlıktan ayrıldığı dönemde stadyuma gider. Ankaralı onu görünce saygıyla ayağa kalkar ve iştenlikle alkışlar. Mal bulmuş mağribiler ellerini ovuştururlar. Akşam sofraya oturulur oturulmaz, olayı bir rekabet kışkırtmasına dönüştürmek hevesindedirler. Paşa'yı ortalıkta dolaşması nedeniyle kınayarak, olayı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e aktarırlar. Yanıt, tarihin hükmü gibidir. Ta ta ta ta, gördün mü büyük milleti, kendine hizmet edenleri işte böyle daima takdir ve minnetle karşılar, aferin, pek memnun oldum. Gerçek karizmalar, bu 5 insan görev aldıkları alanlarda en iyi olduklarını en güç koşullar altında ve sürekli kanıtlamışlardır. İsmet İnönü tam bir devlet adamıdır. Kurtuluş Savaşı'na katılma serüveni nasıl değerlendirilirse değerlendirilsin, toplumun istencini hem stratejik olarak belirleyecek hem taktik olarak uygulayacak nitelikte bir kurmaydır. Siyasal ve toplumsal olayları değerlendirirken duygularına zerre kadar yer vermez. Salt aklın ve olanakların çakışma noktasına önem verir. Bu nedenle müthiş bir denge ve istikrar simgesidir. Kurduğu yönetsel ve siyasal düzen bazen tökezlese de 84 yıldır tıkır tıkır işlemektedir. Fevzi Çakmak tipik bir askerdir. Emri komuta zincirine, tanrısına olduğu gibi sıkı sıkıya bağlı, aldığı ödevi sonuçlandırmakta eşsiz. Kitle ve taktik düzenlemekte usta, askerlik ve inancı dışında yaşamın bütün alanlarına ilgisiz. Önce vurup sonra soracak ölçüde disiplin yandaşı. Kışlanın dışında hiçbir değer tanımayan bir düzen anlayışına sahiptir. Subayların teknik olarak bütün bilgileri sağlar. Kültürel ve toplumsal duyarlılıklara kesinlikle izin vermez. Günümüz koşullarından bakıldığında çağ dışı bir Prusya generali gibi görülebilir. Ne var ki kurduğu ordu tam 40 yıl kışlasının dışına çıkmamış, başından beri anlatılan kalkınmanın her dalında askerinin emek ve katkısını sağlamıştır. Celal Bayar tipik bir ekonomi politik gerekircisidir. Ekonomi profesörü politikacılarımız alınmasınlar. Galiba o günde, bugün de ülkenin yetiştirebildiği gerçek bir ekonomi politik ustasıdır. Türkiye, liberalizminin babasıdır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kendi parasını emanet edeceği tek kişidir. İş Bankası'nın kurucu genel müdürü olarak Türkiye özel sektörünün yaratıcısıdır. Çok kişiye çok tuhaf gelebilir ama aynı Bayar kitlerin de babasıdır. Birinci 5 yıllık sanayi planının hazırlanması, yasalaşması ve kitler eliyle uygulanması evresinin tamamında Türkiye Cumhuriyeti'nin kendi deyimiyle devlet sosyalisti, ekonomi bakanı olarak suyun başındadır. İleride göreceğimiz gibi bu iki ucun bileşimini oluşturan karma ekonominin mimarı da o olacaktır. Mahmut Esat Bozkurt tipik bir hukuk bilgesidir. İstanbul Hukuk Mektebi'ni bitirdikten sonra yüksek lisansını Lozan ve Freiburg Üniversitelerinde sürdürür. Ulusal Kurtuluş Savaşı başlar başlamaz doktorasını bırakır. Kendisinin o güzel anlatımıyla başında föt şapka, koltuğunun altında Marx'ın Kapitali ile Cenevre'den gemiye biner. Başında zeybek fuçusu, koltuğunun altında Kur'an'la inip Kuvayi Milli'ye katılır. O da Refet Paşa ve Galip Hoca, Celal Bayar gibi Demirci Mehmet Efe'nin kurmaylarındandır. Ve o da ötekiler gibi ilk meclisin üyelerindendir. Daha önce de hukuk belgesi yayınlayan devletler vardır. İngilizlerin Magna Carta'sı, Calvin ve Luther'in protestoları, Fransızların ünlü insan hakları evrensel bildirgesi, Amerikalıların pek tanınmış bağımsızlık bildirgesi gibi. Ama tek yanlı açıklamalarla yetinmeyerek hukuk devleti olacağını Lozan'da uluslararası bir belgeye yazdıran ilk devlet Türkiye Cumhuriyeti'dir. Mahmut Esat Bozkurt, Kuvayi Milli'ye bunu başaracak nitelikleri sahip olduğunu çok kısa sürede kanıtlamıştır. Başta 1924 Anayasası olmak üzere ancak geçtiğimiz yıl Avrupa Birliği zorlamasıyla değiştirilen ceza, hala yürürlükte olan hukuk, idare, ticaret, borçlar, icra iflas ve yurttaşlar yasası olarak yeni yürürlüğe giren medeni yasaların çevrilmesinden yaşama geçirilmesine her sözcüğünde emeği vardır. Şeriatın hukukla değiştirilmesinin alçak gönüllü mimarı olmak kolay değil. Yunus Nadi tipik bir gazetecidir. Matbaasıyla Anadolu'ya katılan tek gazeteci. Bu nedenle de hem Ulusal Kurtuluş Savaşı'nın hem Türkiye Cumhuriyeti'nin sözcüsüdür. Halkçı, milliyetçi, laik, devletçi ve devrimci cumhuriyet ilkelerini en iyi anlayan ve gazetesinin 82 yıllık ömrüne çocuklarını ve sonrasında çalışanların vakfını da kaplayacak bir çerçevede yayabilen insandır. Üstelik yayın yaşamının ilk günden günümüze basının ekseni olmayı başararak az satar çok satar. Ama Türkiye basın dünyası bütün yayınlarında cumhuriyete göre cumhuriyete karşı yan tutar. Çok ilginçtir. Kişilik ve karakterleri birbirine taban tabana zıt bu beş insanın tek ortak özelliği aynı idealin ödün vermez hizmetkarı olmayı bütün hücreleriyle ömürlerine sindirmeleridir. İnönü'nün kendi sözüdür. Siyasette küçük küçük ayırmadan her iş kelle meselesidir. Sen kelleni ortaya sürersin, karşındakinin daha değerliyse kazanırsın. Mareşal için en güzel tanımlardan biri, en yakın kurmaylarından Orgeneral Fevzi Akarçay'ındır. Güvendiği subaylarından biri, oğlunun ihanet ettiğini söylese, evladını çağırır, vurur. Sonra soruşturmasını emreder. Celal Bayar, Bursa'da bankacı, İzmir'de komitacı, Denizli'de çetecidir. Ankara milletvekili, yeşil orducu, komünist ve CHP'nin 9 kurucusundan biridir. 1923'ten 1932'ye kadar aferistlikle suçlanacak kadar liberal. 1932'den 1939'a kadar birinci sanayi planını sunarken meclis tutanağına geçmiş kendi sözüyle devlet sosyalistidir. Mahmut Esat Bozkurt, şeriatı hukuk, mecelleyi usulle değiştirdikten hemen sonra bakanlıktan ayrılır. Ankara Hukuk Fakültesi'nin en renkli ve etkin profesörlerinden biridir. Hukuk devleti geleneğini bütün boyutlarıyla oluşturacak adli, idari yargıç ve savcılarıyla Cumhuriyet hukukçularının ilk üç kuşağı onun ağzından hem hukuk devletiyle din devletinin ayrımını hem Kemalist devrim ideolojisini ezberler. Cumhuriyeti bir pula satma hevesine düşen herkesin eninde sonunda başını vuracağı bütün kayaları hukuk devletinin yollarına döşedikten sonra yetkin bir profesör ve sade bir milletvekili olarak yaşama veda eder. Ama hem yasaları hem yargının bütün olumsuzluklara karşın hukuk devletini dimdik ayakta tutması bugün de sürmekte. Hukuk dışı işlemlere kaymaya kalkışanlar özel yargı düzenleri icat etmeye uğraşmaktadırlar. Yunus Nadi, Anadolu'da, Yeni Günde, İrade-i Milli'de ve Meclis'te Cumhuriyet'in karakterisini hepsi adına çizer. Savaşın sonunda Türkiye'yi mahvetmek isteyen düşmanların tamamı savaştan öncekinden daha bağımsız olmak isteyen bir milletle karşılaştılar. Sözü bunu özetler. Yunus Nadi, barış güvercinlerinin uçtuğunu görmüştür. Konduğunu göremez. 1945'te İsviçre'de ölür. Cumhuriyetin başına Cumhuriyet kuşakları geçer. Atlıların attığı cirit. Mahşerin beş atlısı Türkiye'yi sağ salim mahşerden geçirerek barışa ulaştırmıştır. Hem de önderlerinden yoksun kaldıkları halde. Üstelik bunu o kadar ustaca yapmışlardır ki aradan geçen üç çeyrek yüzyıla karşın pek çok şey hala çözülememektedir. Bu birbirine güvenmeyi cehennem ateşlerinde öğrenmiş beş işini iyi yapan insanın neler becerebileceğinin en iyi kanıtıdır. Kendi alanlarında yetkilerine şef bile karıştığında kavgasını verebilecek ölçüde sorumlu. Ama yaptıkları her şeyin iyi taraflarını şeflerini, kötü taraflarını kendi üstlerine alabilecek kadar da özgeçili dahiler. 1945'te yeni düzene geçerken saflarını yeniden düzenlemek zorunda kalmışlardır. Savaş sürecinde İsmet İnönü öndedir. Cumhurbaşkanı olarak Türkiye adına tek başına konuşma hakkına sahiptir. Mareşal Fevzi Çakmak, kötüsü gelir de ülkenin bir kez daha savunulması gerekirse Kurtuluş Savaşı'na hazır olması için bir an duraksamaz. Toplum yetiştirdiği genç kuşaklarla eksiğini gidermiş, ekonomi kitlerin tıkır tıkır işlemesinden ötürü yiyecek, giyim, silah ve cephane bakımından dışa bağımlılığı neredeyse ortadan kaldırmış. Yüksek teknoloji ürünlerini de krom ya da buğday vererek olan yerden sağlamışlardır. Celal Bayar 1939 başında başbakanlıktan ayrılmıştır. Ama sade bir İzmir milletvekili olarak meclisteki iki grubunda yerine göre duayeni, sırasına göre Marco Paşa'sıdır. Milletvekillerinin savaş sürecindeki bütün homurdanmaları Bayar'ın ağzından İnönü'ye kendi düşüncesiymiş gibi aktarılmıyorsa yatıştırabildiğinin kanıtını oluşturur. Mahmut Esat Bozkurt, zamanının büyük çoğunluğunu üniversiteye harcamakta, gençliğe mirasına sahiplenmenin hukuksal yollarını göstermektedir. Yunus Nadi, hastalığına karşın üstüne düşeni yerine getirir. Basın, Cumhuriyet'e göre yön tutturacağından seçtiği yanın tepkileri olacaktır. Yeni kuşağın girişimimicesine mihvere prim verilir. Ahmet Emin Yalman, Kurtuluş Savaşı sürecinde ABD mandasını savunanlardandır. Anında ABD, İngiliz bayrağında dalgalandırmaya başlar. Sabiha Zekeriya Sertel'lere Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin erdemini anlatmak kalır. Artık bireysel çatışmaların ötesinde saflar keskinleşmiş gibidir. Müttefikler kendi yanlarında savaşa girilmesini zorladığında yansızlığın değerini anlatmak cumhuriyete düşer. Mihver bastırdığında Tan'la vatan kıyametleri koparır. Tartışmaların şiddeti sonradan bu toz ve dumanı kendi meşreplerine göre gören ve değerlendirenlerin gözünden çok önemli bir noktayı kaçırır. Savaş sürecinde basında çıkan her sözcük hem Matbuat Umum Müdürlüğü'nün hem Sıkı Yönetim Komutanlığı'nın denetimi altındadır. Hatta demokrasimizin ilk yıllarında bile öyledir diyenler çıkarsa yatsımanın zor olduğu da bilinmelidir. İyi mi olmuştur, kötü mü değerlendirmek kolay değil. Ama çok umur görmüş şu yeryüzünde demokratik ya da totaliter hangi devlet savaş sürecinde basını özgür bırakmıştır? 6. Bölüm Devri Dilaray-ı Demokrasi. Mahşerin üç atlısı. İsmet İnönü 30 Ocak 1943'te Adana'da Churchill ile görüşür. Savaşa katılma konusunda uzlaşamaz. 11 ay sonra 4 Aralık 1943'te Başkan Roosevelt'in oğlunun kullandığı özel uçağı ile Kahire'ye uçar. İki gün boyunca görüştüğü ABD Başkanı Roosevelt, SSCB lideri Stalin ve İngiltere Başbakanı Churchill yeni dünya düzeni konusunda kolayca uzlaşır. Bugünün Türkiye'sinden bakıldığında insana çok garip gelebilir. Ama İsmet İnönü hem Adana'da Churchill'le hem Kahire'de süperlerin önderleri Roosevelt ve Stalin'le yek yek pazarlık etmiştir. Ve o pazarlıklarda ortaya çıkan gerçek çok çarpıcıdır. Türkiye ödülü ne olursa olsun savaşa girmemekte kesin kararlıdır. Ödünü ne olursa olsun barışa gözünü kırpmadan vardır. Stalin'e Churchill'in bütün öfkelerini Roosevelt yatıştırır. Ülkesini savaştan sakınabilen birine hayranlıktan başka ne duyulabilir? Barışın ucu görünmüştür. Savaş sürecini kendini onarmaya kullanabilen Türkiye hızla barışa hazırlanır. 12 Ocak 1944'te yaş sınırını dolduran Mareşal Fevzi Çakmak emekliye sevk edilir. aynı günlerde İnönü tek dereceli seçimlerden söz eder. Herkesin aday olabileceği söylentileri ortalığı kaplar. Mareşal'ın ara seçimlerden meclise girmesi söz konusu olur. Parti kuracağı söylentileri yayılır. Fakat Almanların yer yer Japonların bütünüyle direnmesi, müttefiklerin yeterince hızlı davranamaması nedeniyle savaş uzar. 1945'te girilirken Mareşal'ın küstüğü söylentileri yayılmaya başlar. 1945 bütçesi yaklaşık 1 milyar 500 milyon liradır. Hazinenin altın birikimi 200 ton. Döviz fazlası 52 milyon sterlindir. 1920'de 62 bin olan memur sayısı 300 bine çıkmıştır. 1930'da bir yılda 17 bin çocuk ilkokul bitirirken 1945'te bu sayı 97 bini bulmuştur. 25 bin okumuş, o yıl 3 sınıflı köy okullarından mezun olur. Açılan okullarla ilkokuldaki öğrenci sayısı 1 milyonu aşmıştır. Yılda en az 400 bin çocuğun ilkokul bitirmesi hedeflenmektedir. Bugünün bir il genel ya da belediye meclisinin bütçe tartışmalarını andıran bu rakamlar 1945 Türkiye'sinin profilini göstermektedir. 17 Haziran'da ara seçimler yapılır. 1943'te Mahmut Esat Bozkurt İstanbul'da, 28 Haziran 1945'te Yunus Nadi İsviçre'de tedavi gördükleri hastanelerde ölürler. Artık barışın düzenini mahşerin üç atlısı kuracaktır. Bilindiği üzere mahşer kıyamet günü ve yeri, mahşer topluluk ve birlik anlamındadır. 17. ayrımın sonu, sayfa 190.